Dəyərli dinləyicilər, proqramımızın qonağı Məhəmməd Rıza Heyətlə başqanı olduğu Təbriz Araşdırmalar Mərkəzinin təklif etdiyi İran Federal Cumhuriyyətinin Konstitusiyası, Anayasası qaralaması haqqında danışacaq. Məhəmməd Rıza bəy, öncə bu qaralama haqqında sizin açıqlamalarınızı eşidək. Necə hazırlandı, necə bu fikir ortaya çıxdı, sonra bəzi suallar və irəli sürülən tənqidlər var, onları danışacaq.
Selamlar Ali Rıza Bey. Bu anayasanın hazırlanma sürecinden başlayayım önce izin verirseniz. Biz takriben 4 ay bu anayasa üzerinde çalıştık ve dünyadaki 30 anayasanı inceledik. Bu 30 anayasanın çoğu federal veya iki dilli veya çok dilli ülkelerin anayasalarıydı. Sonra İran'ın meşrutiyet anayasası, indiki anayasası, İran'a komşu olan ülkeler özellikle de son zamanlarda, son illerde çok dilliliğin resmileştiği mesela Afganistan anayasası, Irak anayasası veya mesela çok dilli ülkelerden Hindistan'ın anayasası, muhtelif anayasaları sadece dil açısından değil yani federal yapı ve demokratik ölçüler açısından tek tek inceledik, notlarımızı aldık ve 4 ay içerisinde bunları sürekli tartıştık. Metni belli bir seviyeye getirdikten sonra da anayasa hukukçularıyla bunları oturduk, tek tek maddeleri inceledik ki hukuki açıdan bir problemi olmasın veya aralarında bir ziddiyet, çelişki olmasın diye. Ve onların da en son teyidini aldıktan sonra biz bunu yayına hazırladık ve bir neçe gün önce de sitemizden bunu yayınladık. Niye böyle bir karara geldik? Çünkü bilirsiniz bugün İran kimi çok etnikli veya çok milliyetli ülkelerde eyaletlerin özlerini idare edebilmesi artık bir zaruret sayılır. Ve bu mesele İran için de yabancı değil. Çünkü bilirsiniz meşrutiyet inkılabında bu ilk defa modern anlamda bu eyaletlerin özünü idare etmesi veya muhtariyet meselesi gündeme geldi ve meşrutiyet anayasasında da yer aldı ve hatta uygulanmaya da başlandı. Ancak Pehlevilerin hakimiyete gelmesinden sonra bu uygulamadan kalktı ve merkeziyetçi bir sistem kuruldu. Ama yine de zaman zaman farklı düşüncelere ve siyasi görüşlere sahip olmalarına rağmen birçok şahsiyet tarafından bu gündeme getirildi. Mesela Xiyabani de bunu gündeme getirdi, Pişeveri de bunu gündeme getirdi. Ondan sonra İngilab'ın evvelinde Ayetullah Şeriyet Medarı da gündeme getirdi. Ve birçok teşkilatlar, sol sağ teşkilatlar bunu gündemde tuttular. İndi bu son zamanlarda buna daha çok ihtiyaç duyulur. Hatta İran'ın İran Meclisi'nin araştırma merkezinin çok ciddi bir raporu var İran'ın federallaşmasıyla bağlı. Bildiğiniz gibi Mühsin Rizai'nin neçe yıl önceden bir önerisi vardı iktisadi federalizm adı altında ve bununla ilgili bir kitapça da yazıp sonra Ali Müteher'in açıklamaları oldu. Yani İran'da sistem hem siyasi hem medeni hem de iktisadi anlamda bir tıkanmışlığa doğru gidip ve onun dışında etnikler arasında da bazı sorunlar yaşanır. Özellikle de etniklerle merkez arasında çok ciddi sorunlar var. Bunun dışında yurt dışında yaşayan bu opozisyon güçleri tarafından da federalizmi destekleyen gruplar var. Ancak bunların hiçbiri hangi model federalizmi önerdiklerini ve bütün ayrıntılarıyla federal bir yapıya geçiş zamanı ülkenin nece yönetileceğini, burada parlamentin, devlet organlarının, sonra eyalet devletlerinin ne şekilde idare olunacağını, dillerin, resmi dillerin olup olmayacağı veya olsa hangi dillerin resmileşeceği hakkında ayrıntılı bir bilgiye biz rastlamadığımız için böyle bir karar aldık ve bunu yayınladık. Bunu da kısaca açıklayayım. Bizim yayınladığımız metin sol metin anlamında değil. Bunu biz tartışmaya açmak için yayınladık. Muhtelif grupların, teşkilatların ve şahısların fikirlerini öğrenip onun üzerine tekrar bunları toplayıp değerlendirme yaptıktan sonra gerektiği takdirde bazı değişikliklere giderek veya belki de bazı maddeler tamamen onaylanır ve o şekilde bunun son hali demeyeyim ama daha yeni versiyonunu tekrar yayınlanmış olur.
Yani aslında federal rejim deyende ne kastedilir? Federal İran nece bir İran olabilir? Bu sualı edenlere bir tesvir vermek idi mi hedef?
Yani bu hedeflerden biriydi. Ama bir başka hedef de buydu. Gerçekten bu kadar baskı, ayrımcılık, zulüm ve ihtilaftan sonra gerçekten bizim yani vatandaş olarak yaşayabileceğimiz ülke nece olabilir? Yani aslında bu bir anlamda da şartlarımızı ortaya koymaktır. Yani biz belli bir şartlarda bir arada yaşayabilirik. Eğer bu şartlar olmasa yani bu bir arada yaşama imkanı da olmayacak. Yani bir anlamda kırmızı çizgilerdir. Ama bu kırmızı çizgiler biraz esnektir. Yani bu biraz belli bir yere kadar değişebilir.
Mehmet Rıza Bey, bir de bunun zamanlamasını soruşmak isterdim. Son vaxtlar İslam Respublikası cedərsə yerinə hansı hökumət sistemi gəlməlidir? Mübahisəsi çox gündəmdədir. Xüsusilə monarxiya ya səltənət tərəfdarları çox fəaldırlar, diqqət mərkəzindədirlər. Siz eyni halda bu gündəmləri də nəzərə alaraq mı indiki zamanda bunu yayımladınız?
Aslında bizi tahrik eleyen, yani bizi harekete getiren en önemli unsurlardan biri bu seltenetçilerin, şahçıların son zamanlarda aktifleşmesi oldu. Böyle düşündük ki eğer İran'da bir değişiklik olacaksa bununla ilgili en çok karar verme ve fikrini ortaya koyma hakkı belki Türklere aittir. Neden? Çünkü biz Pehlevi zamanında sadece dilimizi itirmedik. Biz orada bir iktidarı itirdik. Biz orada hakimiyette, sarayda, devletin bütün organlarındaki her şeyimizi itirdik. Yani ve gayrimeşru bir şekilde itirdik. Şimdi bu 100 yıl sonra İran'da bir değişiklik söz konusu ve bunu tekrar bu şahçılar, seltenetçiler yeniden farklı bahanelerle, farklı modelleri göstererek yine aynı sistemi belki İran'da kurmak istiyorlar ve bu bizim için büyük bir tuzaktır ve bu tuzağa düşmemek için elbette ki bizim bir alternatif sistem sunmamız gerekirdi. Yani sessiz kalmak onları teyit etmek anlamına gelir. O yüzden biz seltenete karşıyız ama ne isteyebiliriz? Onu ortaya koymak istedik. Eğer bu bütünlük kalacaksa o zaman bir model sunmamız lazım. Eğer kalmayacaksa ki o da başka bir mesele. Ama biz en azından bütün bu ittihamlara hani her zaman ağzımızı açtık, bize bölücü dediler, pan-Türkist dediler. Hiçbir zaman meselenin esrine vakıf olmak istemediler. Biz de bu defa dedik ki biz artık madde madde sözlerimizi yazalım. Ve bunu ülkedeki bütün vatandaşlar için yazalım. Hamısının hakkını nezerde alıp ve ondan sonra onların itirazı varsa bize desinler ki biz bu maddeni kabul etmirik, onun yerine öz önerimiz var. Yani biraz da işi pratike getirmek istedik ve bence eğer onlar da bu anayasanı mutlak görüpler, belki okuyurlar, bunu kabul elemeseler ki büyük ihtimal bunu kabul edemeyecekler. Onlar da boş boş danışmak yerine öz önerilerini ortaya koyacaklar. Yani öz anayasa önerilerini ortaya koyacaklar. Ve bu defa bizim karşımızda muhtelif anayasaları olacak ve onun üzerinden kimin gerçekten ne istediğini anlamış olacak.
Bu teklifte federal devletin iki resmi dili olacak, Farsça ve Türkçe ve eyaletlerin resmi dili olacak. Farsça, Türkçe, Belutça, Kürtçe, Türkmence, Arapça vesaire diller. Onun hakkında biraz mümkün olsa danışın. Farsça ve Türkçe federal devletin resmi dilleri olacak. Bu hansı hususiyetlere esaslanarak bu teklif edilip?
Biz burada İran'daki 8 önemli dili, önemli dediğim bütün diller önemlidir ama belli bir nüfusa sahip olan, belli bir bölgeye sahip olan dilleri nazara aldık. 8 dil bu anayasaya göre resmidir. Bu 8 dilden 6'sı eyaletlerdeki resmi diller sayılır. Mesela Kürtçe Kürdistan'da, Belutça Belutistan'da ve buna benzer. Farsça ile Türkçe aynı zamandaki Fars eyaletinde ve Azerbaycan eyaletinin resmi dilleridir. Sahip oldukları biraz sonra sayacağım özelliklere göre aynı zamanda bunlar bütün ülkede vasıta dili olarak da işlev yapacaklar. Niye Farsça ile Türkçe? Birincisi Farsça bilirsiniz ki en az 100 yıldır en az çünkü ondan önce de belli seviyelerde teşvik olunmuş ve yazılmış ve edebiyatı olan, yazısı olan, diplomasi dilinde işlenen bir dil olarak. Bu yüzyılda da eğitim dili olarak İran'ın birçok yerinde bu dili bilen insanlar var ve vasıta dil olması için şartlara sahiptir. Türkçe'de hem nüfus itibariyle ülkenin nüfusunun yarısına yakınının Türkçe danışması hem yani burada neçe faktör bir araya geldiği zaman bu Türkçe'ni o birisi dillerden farklılandırır. Hem nüfus itibariyle hem bu dilin geçmişteki devlet dili olması itibariyle yani bu ister sarayın dili olsun ister ordunun dili olsun hatta bizim bilirsiniz birçok uluslararası sözleşme başka ülkelerle yapılan sözleşmeler 3 dilde yazılmış. Yani Farsça, Türkçe ve bir de o bizi ülkenin diliyle mesela bu Finkonstein meşhur Finkonstein anlaşması da yine bu şekilde yazılmış. Yani ben dışişlerim İran Harcişler Nazirliği'nin senetler merkezi arşivine bir neçe yıl önce geçmiştim. Orada bir sürü buna benzer senetle karşılaştım ki diplomaside de Türk dili çok ciddi şekilde işledilmiş. Onun dışında bu dilin ülkenin muhtelif yerlerinde danışanının olması çok önemli bir faktördü. Yani bu sadece belli bir bölgede değil, sadece Azerbaycan'da değil. Mesela başkentin yine nüfusunun yarısı, bunlar hamısı tahmini rakamlardır. Yarısına yakının Türk olması, Horasan'da Türklerin olması, Fars eyaletinde Kaşgayların olması, İsfahan'da Fereyden Türkleri, Kirman'da Bıçakçılar, Kirmanşah'ta Sungurlar vesaire vesaire. Demek olar ki İran'ın birçok bölgesinde yerli yani orayı vatan olarak seçen Türkler var. Bu da bütün bu özellikler bir de Türkçenin yani çok zengin yazı dili var. Mesela bunu hani örnek belki göstermek doğru olmayabilir ama bizim dinleyicilere mukayese imkanı vermek için diyelim. Mesela Lorca ile Türkçe'ni siz mukayese elediğinizde birinin çok zengin bir yazı dili geleneği var, edebiyatı var. Ama biri daha yeni yeni bu bir özüne yazı dili oluşturacak ve onu geliştirecek. Dolayısıyla bütün bunları nazara alarak Türkçe ile Farsça'nın ülke çapında federal resmi devlet dili olması biz uygun gördük. Bu saydığımız dillerin dışında da buradaki yazılan bizim maddelerimiz var. Onların dışında mesela Tatça'dır, Talışça'dır. Bunlar Azerbaycan'daki diller. Başka yerlerde de ayrı diller var. Bunların da yine korunması ve hatta talep olduğu takdirde bunlar için iki dilli, üç dilli mekteplerin açılması bizim bu hazırladığımız karalamada öngörülmüştür.
Bunun yeterince gayrimerkeziyetçi bir konstitüsya olmadığını ileri sürenler var. Yani yine de deyirler ki merkezin gücü çok olur. Ne deyirsiniz bu tenkitlere?
Burada böyle bir tenkit biz iki değerli dostumuzdan aldık. O da buydu ki başkanlık sistemi yerine burada parlamenter sistemi olmalıydı. Çünkü başkanlık sistemi ülkeni diktatörlüğe götürer ama parlamenter sistemde böyle bir risk yoktur. Aslında ben buna katılmıyorum. Gerçi bu değişebilir. Çok ısrarımız da yok bu konuda. Ama ben buna katılmıyorum. Çünkü biz bugünkü zihniyetimizle yani bugünkü İran'ın durumuyla ne bileyim Türkiye'ni örnek gösterirler. Türkiye'deki yapıyla düşünerek o cumhurbaşkanlığı sistemine değerlendirmemiz doğru değil. Bizim burada sunduğumuz öneride her eyaletin özünün devleti var, parlamenti var, özünün seçtiği başbakan var ve cumhurbaşkanı bütün ülke vatandaşları tarafından seçilir ve onun yetkisi de çok sınırlıdır. Hatta burada biz yazmışız ki yalnız cumhurbaşkanı değil, hatta federal devlet, eyalet devletleri, eyalet parlamentleri fesh edebilmez, eyalet başbakanını da ezledebilmez. Yani orada cumhurbaşkanı sadece bu eyaletler arası ve federal devlet arasındaki ilişkini sağlayan ve ülkenin başka ülkelerle ilişkilerinde temsil eden bir şahsiyet mövqeyindedir. Yani burada onun başka eyaletlere güç uygulaması veya ayrımcılık yapabilmesi imkanı haradaysa sıfırdır.